Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok şükür iyiyiz.
Allah iyilik versin hocam. Kıymetli dostlar, bugün Kırk Ambar'da iki konuyu konuşacağız Ergün hocamızla birlikte. Bunlardan ilki bizim Düşünce Günlüğü ve Kırk Ambar programlarımıza zaman zaman konuk ettiğimiz aydın zihniyetini belki de taşıyor.
Evet.
Mine Kırıkkanat'ı konuşacağız hocam, gazeteci. Evet. Yani ne kadar aydın Mine Kırıkkanat bilmiyoruz ama en nihayetinde Türkiye'de gazeteciler de, akademisyenler de, okur yazar, aydın.
Kitapları basıyor, belli bir kamuoyu üretiminde bulunuyor.
Kamuoyu üretiyor, tanınıyor, bir şöhreti var.
Evet.
Dolayısıyla bir aydın kategorisi içerisinde değerlendirebiliriz Türkiye'deki biz bazı gazetecileri de ve bir etkileme güçleri de var. Evet. Kendi mahalleleri de olsa bir etkileme güçleri var. Bu Mine Kırıkkanat hocam Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Evet. Geçtiğimiz hafta kripto kılıç artığı diye böyle bir sosyal medya paylaşımı oldu. Bu kadar.
Kripto.
Yani, kripto kılıç artığı. Evet. Kastedilen de 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir öfke var. Biliyorsunuz o öfke geçmedi. Evet. CHP taraftarları, CHP'ye oy verenler tarafından. Herhalde ona binaen o öfkenin bir ete kemiğe bürünmesiydi. Sadece iki kelime ama ikisi de problemli. İlginç, kendi içinde.
Problemli.
İşte kripto kavramı.
Evet, kripto dedin mi bir insan demek ki bir kötülüğü var.
Var.
Onu gizliyor.
Gizliyor değil mi hocam? Bir takım dış misyonlara hizmet ediyor.
Hizmet ediyor. Kripto kelimesi maalesef son 10 seneden fazla oldu herhalde.
Evet.
Türkiye'nin bayağı gündemine girdi.
Evet, bir de bu tabii kılıç artığı kelimesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o Alevi meşrebinden dolayı o da çok tepki aldı. Asıl mesele buydu yani. Aleviler tarafından bir tepki aldı. Şimdi hocam biz Mine Kırıkkanat'ı geçmişte yaptığı açıklamalarıyla da tanıyoruz. Aslında Mine Kırıkkanat Müslümanlara, muhafazakarlara, dindarlara karşı her zaman böyle alaycı bir nefret söylemi geliştiren bir gazeteci.
Evet.
Cumhuriyet Gazetesi'nin içinde bulunduğu o düşünce fikir çevresi, platformunu aslında o çevreyi temsil ediyor.
Evet.
Mesela ben şunu hatırlıyorum geçmişte. Galiba Zeytinburnu sahilinden böyle bir geçmiş. Hı hı. Şöyle diyordu işte, don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken diyor siyah çarşaflı ve türbanlı istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte, çay demlemekte ve ayaklarında bebe sallamaktadırlar. Belki balık sevseler pişirmeyi bilseler, bakın balık sevmek ve balık pişirmek bile bir ayraç oluyor hocam.
Evet, bir ayrıcalık oluyor.
Hart hart kaşınmazlar. Zaten bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı olmazlardı. Yani bizim insanımızı tamamen böyle küçümseyen bir bakış. Yine diyor ki entelektüel diyor bilinç soru sorar, sorgular. Bu aydın olmanın da gereğidir. Eğer bir kadın neden erkeğin saçı günah değil de benimki günah, neden erkeğin yüzü günah değil de benimki günah diye soramıyorsa entelektüel olamaz diyor.
Evet.
Yani böyle sapla samanı,
var,
her şeyin birbirine girdiği,
kutuplaştırma var,
bir genelleme var, dışlama var, bir nefret
bu
var
nefret
hocam bunun
var.
İçerisinde.
Bu İslami fobik bir şey aslında bir açıdan.
Şimdi burada tabii biraz Aleviler çok tepki gösterdiler. Cumhuriyet
Haklılar.
Gazetesi açıklama yapmak zorunda kaldı.
Tabii.
Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tepki gösterdi Özgür Özel.
Evet.
Bu da böyle Alevi dostlardan işte içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Kılıçdaroğlu'nun soyadını atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın diyor. Bilenler uyarınca gönderiyi sildim ve özür diledim. Şimdi hocam ben şunu soracağım. Ya az önce konuştuklarımız başörtüsüyle alakalı, kendi insanımızla alakalı. Burada niye hiçbir zaman bir özür dileme, Bu söylenenlerin silinme ihtiyacı duyulmuyor da burada bu ihtiyaç ortaya çıktı. Muhafazakar dindarların bir kamuoyu mu yok? Biz yeterince tepki mi gösteremiyoruz? Yoksa rağbet mi görmüyoruz? Yani nedir
birkaç
mesele
hocam? Birkaç şey var burada tabii. Bir tanesi Aleviliği bunlar, bu kesimler sürekli bir strateji olarak kullanmaya çalışmışlar. Özellikle de 70'lerden sonra sol kesimin, beyaz Türk elitlerinin müttefiki olarak değerlendirilmiş Aleviler. Ve mesela 28 Şubat'ta bunu gördük. Gerektiğinde bir Yeniçeri halinde konumlandırılmışlar.
Evet.
Mesela o dönem Ahmet Necdet Sezer Bektaşilikle ilgili kutlamalarda gitti, yer aldı kendisi.
Evet.
Bir cumhurbaşkanı.
Evet.
Bir cumhurbaşkanına yakışan, tabii oraya gittiği gibi Mevlevi
Şebi Arus törenlerine de katılmalı.
Zorlanıyorum. Tören evet. desem günahım mı olur, gösteri desem de böyle garip bir durumdayız.
Evet.
Hakikaten. Mevlana
devlet protokolü açısından tören evet, diyelim hocam.
Devlet protokolü açısından Türkiye'nin ya önemli
evet.
şahsiyetleri Hacı Bektaş Veli de
17 Aralık'ta
Mevlana da öyle. Dolayısıyla evet. ikisine de gidilmesi lazım. Ama Ahmet Necdet Sezer Mevlevi şeylerine vusat kutlamalarına diyelim.
Evet.
Biz öyle diyelim. Vusat
evet.
kutlamalarına gitmedi. Dolayısıyla Alevilere göz kırptı orada aynı şekilde. Bu CHP'nin ve solun hep yaptığı bir şey. Alevilerle ilgili geri adım atıyorlar.
Yani Sünniliğin karşısında hocam bir konumlandırma
tabii,
açısından
bir konumlandırma
değil mi?
Var aslında kesinlikle. Bu, bir strateji olarak var. Bir siyaset olarak var bu.
Bu Alevilerin tamam. bir tercihi, talebi midir? O da muğlak bir durum değil mi hocam?
Şimdi Aleviler de tabii 70'lerden sonra ciddi anlamda dönüşüme uğradılar siyasetle ilişkilerinde. Mesela Demokrat Parti döneminde Demokrat Parti'ye oy veriyorlardı. Bu dönüşümden sonra İşte sol partiler var. DSP oldu, CHP oldu, SODEP oldu. Bunlara yöneldiler. Bunlarla beraber özellikle 12 Eylül'de Alevilerin dışlanması ve sağ darbeci bir gelenekti 12 Eylül. Dolayısıyla bu Alevileri daha fazla şeye itti. Bu sol yapılara itti. Onlar sol yapıları destekledikleri için artık seçimlerde, oylarda, belediyelerde orada da Aleviler kayrılıyor. Bunu kaybetmek istemiyorlar bu müttefikliği, bu desteği. O nedenle onlardan özür diliyor. Mine Kırıkkanat sonuçta kendi kesimi ve etkilemek istediği taban olarak orayı görüyor ve ona göre hareket ediyor.
Evet.
Özür diliyor ama İslami kesim, muhafazakar kesim gelince böyle bir derdi yok. Kendince bu kesim zaten onu okumuyor, zaten onu önemsemiyor. Oysa Türkiye'de olan bir aydın...
Ama çekilmiyor da demek hocam.
Evet, yani, bir Türk aydını
evet.
bütün bir aydın bütün kesimlere dokunacak biçimde konuşur yani. Daha kapsayıcı olur veya en azından hakaret etmez. O kesimleri savunmazsın ama hakaret etmesin, aşağılamazsın, küçümsemezsin. Dini kabul etmeyebilirsiniz. Ama bu toplumda din çok önemli bir temel.
Hocam burada
o nedenle bu toplumdaysan
şunu da,
saygın olmak lazım.
Şunu da söyleyelim. Evet. Yani bu tarz kadınlar ya da erkekler bir de çok aşırı kemalist insanlar. Bir de evet. yani Atatürk üzerinden, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, işte sonradan icat edilen kemalizm üzerinden yani evet. nasıl ki Alevilik üzerinden bir konumlama yapıp bu tarafa hakaret ediliyorsa evet. Kemalizmi de böyle çok resmi ideolojiyi de böyle arkalarına alıp bir de oradan atıp yani, tutuyorlar.
Garip paradokslar var. Mine Kırıkkanat'ın babası Dersim hareketinde yer alan bir generalmiş.
Evet.
Mesela ben de yeni öğrendim. Şimdi bir yandan böyle bir şey. Öte yandan Dersim hareketiyle ilgili mesela kalktı Recep Tayyip Erdoğan başbakanken
üzgünüm dedi.
Evet, üzgünüm dedi. Özür diledi devlet evet. adına. Böyle bir şey var.
Ona hiç destek olmadılar
Alevi açılımlar
hocam.
Yapıldı.
Hayır, hiç destek olmadılar o zaman.
Evet. böyle bir şey var. Hakikaten anlaşılması güç bir şey var. Fakat bir yönüyle de bir zihniyeti bize gösteriyor. Bir aydın zihniyetini gösteriyor. Dine karşı her zaman mesafeli olan aslında İslam'a karşı.
Din cahili hocam.
Evet.
Mesafe değil bence, hani bilerek de bir mesafe değil bu. Yani, olmayan bir mesafe.
Bilmiyor, bir öfke duyuyor.
Öfke dolu bir mesafe.
Kin duyuyor. Yani mesela bu örtünmeyle ilgili söyledikleri garip şeyler. Yani bu erkeklerin örtünme şeyinden bahsediyor. Halbuki bu örtünme çok eski bir şey. Çok kadim bir gelenek. Avrupa'da da yani bu çıplaklık kültürü 60'lardan sonra gelişti.
Evet.
Yani modern zamanlara kadar Avrupa'da örtünme zaten vardı. Ondan sonra erkekler de başlarını örtüyordu. Bu diyor ya, yani bu böyle sadece bu sarığa, takkeye, bilmem neye bunlar aşağılıyorlar, bilmem ne diyorlar. Erkek başını ör, yani bilmem.
Mesela hocam bu aynı.
Açar erkek açar, yani evet. Erkekler de hep örtünüyor. Yani fötrü şapka 60'lara kadar Türkiye'de de erkekler, batıda erkekler başını örtüyor yani.
Yani başı açık olmak bundan 50-60 yıl önce de ayıplanan bir şeydi erkek
öyle.
Açısından da değil
erkek
mi hocam?
Erkek açısından yani bütün.
Köylerde bütün erkekler tabii, kasketle gezerdi.
Yani tarihte sadece Araplar bu diyor ki işte Arap kültürüydü, aldık bilmem ne. Sadece Arap erkekler örtünmüyor ki yani. Örtünme bütün erkekler, Hindistanlılarda da Afrikalılar da örtünüyor. Medeni olan toplumların çoğunda erkeklerin örtünmesi var.
Evet.
Kadınlarda örtünme var, zaman zaman çıplaklaşma var. Dolayısıyla o kadar büyük bir cehalet var ki burada. Bunların
evet,
farkına değil ve
değil
konuşuyor. De. Bir de yine mesela Kur'an'ı hesaba çekmesi. Efendim, İslam işte en üstün dindir demeyecekmişiz.
Hayır, yani o ayet evet, bir okunmasın diyor. İnnet dine illallahil İslam. Yani Allah katında din İslam'dır.
Diyemezsin.
Yani diyor ki Avrupa Birliği müktesebatına göre biz diyor bütün dinlere eşit mesafede olmalıyız filan diyor.
Yani
hocam,
şimdi
kafir kelimesi yasaklansın,
yani
kaldırılsın.
Yani bu nasıl
diyor,
bir şey olur? Garip bir şey. Avrupa Birliği gelip senin hutbene mi müdahale edecek? Avrupa Birliği gelip senin dinine ayetlerinde cihatla ilgili ayetlere mi müdahale edecek? Biz gidip Hristiyanların inançlarına müdahale ediyor muyuz yani? Kilisede ne okunacak, ne okunmayacak? Böyle bir şey olur mu? Avrupa daha çok genel anlamda demokrasiyle ilgilidir.
Evet.
Genel anlamda ekonomik kalkınmayla ilgilidir. Genel anlamda işte insan hakları ile ilgili olan
genel,
bir yapıdır.
Genel haklar.
Evet. Bunlarla ilgili bir şey. Her din kendisini üstün görür. Her din zaten kendini üstün görmese o dine niye inanasın? Ya bütün dinler eşittir. O zaman biraz da Hristiyan olayım. Biraz da Budist olayım madem eşit. Yani şimdi Avrupa'da, Amerika'da böyle bir trend var ya.
Evet.
Yani bir ara bunu Fethullahçılar da yaptılar.
İsa'nın etrafında birleşelim.
Yani böyle bir şey olur mu? Veya evet, dinler arası diyalog deyince.
Evet.
Biraz efendim ben gidip oruç tutayım, Müslümanlık tecrübesini yaşayayım.
Tabii tabii.
Yani geç sünnet olma tecrübesine yaşa. Buna dönmemek de var
hocam,
yani.
Bununla ilgili İstanbul'da özel evet, programlar vardı. Sufi for a Mount, bir aylığına sufilik
evet,
diye.
Bunlar çok tehlikeli
çok,
ve
evet,
yanlış bir şey.
Agnostiklerin, ateistlerin
her zaman
gelip,
ben karşı çıktım.
Evet.
Yani Hristiyanlar, Hristiyan
sanki
olarak.
Sanki din hocam belli
Müslüman
bir süre
olarak,
bir tecrübe üzerine kuruluymuş gibi değil mi? Bir
evet,
anlatı
evet,
vardı buralarda. Çok tehlikeli şeylerdi.
Ya tehlikeli bir Müslüman için İslam en doğru dindir. Hakikattir.
Bir, böyle, bir de iddiası olması
tabii,
lazım hocam.
Böyle olmazsa niye İslam'a inansın?
Evet, evet.
Üstün, son din, bozulmamış, tarif olmamış hakikat, son peygamber. Böyle biz buna inanıyoruz. Buna
hocam,
inanmazsak
o,
biz niye inanalım?
Post-truth'a dini
gidelim,
de kurban edecekler hocam.
Evet.
Post-truth'a.
O da tabii post-truth ve post-moderniteye göre zaten hakikat yok.
Yok.
Dolayısıyla
herkesin
hakikat olmadığına
hakikati
göre,
kendine.
Kendine oluyor.
Evet.
Tarih içinde üretilmiş bu.
Dolayısıyla
diyorlar,
Allah katında
içinde,
tek din İslam'dır.
İslam'dır diyemezsin.
Diyemezsin diyor yani.
Yani bu İslam'ı benimsemiş bir insana söyleyeceği
tabii
bir cümle
tabii,
değil.
Din diyemezsin
yani
diyor işte.
Bu
yani,
tabii bunlar zaten İslam inançları
evet,
yok.
Bir de
kendileri
hocam,
öyle inanabilir ama
evet,
kalkıp bunu kamuoyuna deklare etmesi tuhaf bir şey.
Evet.
Kalkıp efendim camide bizim dinimizi nasıl yaşayacağımızı bize söylemeleri çok ukalaca, çok,
çok
hadsizce bir şey.
Çok hadsizce.
Yani dinle hiç alakası yok ve dini nasıl yaşayacağımızı
bize öğretmeye çalışıyor.
Öğretmeye çalışıyorlar.
Çok büyük cehalet hocam.
Yani değil mi?
Hocam
burada
mesela ben şeyi de hatırlıyorum. Bu bir böyle şey yapmak istemiyorum ama mesela aynı zihniyetler, hatırlar mısınız Suriye'de onca yani yüz binlerce Sünni Müslüman öldürüldü. Hiç sesleri çıkmadı. Mesela o Ahmet Eşşar'a işin başına geldiğinde Alevi katliamı yapılıyor diye bir yaygara çıkarttılar Türkiye'de.
Tabii.
Yani şimdi sosyal medyada haftalarca hocam bu böyle top trend olarak kaldı yani. Tabii, Suriye'de Alevi katliamı var
yapılıyor diye.
Evet.
Bir de Alevi devleti, Alevi siyaseti, kolektif Alevilik, bunları ciddi anlamda gündeme getirdiler. Yani sanki bütün Aleviler homojen gibi.
Evet.
Bir yaklaşım ortaya
halbuki
koydular.
Halbuki Türkiye'deki Alevilikle Suriye'deki Nusayriliğin de çok bir alakası yok.
Çok alakası yok. Evet. Yani Türkiye'deki Alevilik, Türkmen Aleviliğine baktığımız zaman veya Tunceli'de Türkmen Alevi de var, Tunceli'de Kürt Alevi de var.
Evet.
Bunların hiçbirisi şeye benzemiyor mesela. Yani bu Nusayriler dediğimiz Alevilere hiç benzemiyor.
Evet.
Mesela Nusayriler ezoterik tamamen ve ondan sonra İslam'ın temel ilkelerine ters şeyler söylüyorlar. Ondan sonra Hazreti yani Hulul düşüncesini savunuyorlar.
Evet.
Hazreti Ali'yi adeta Hazreti İsa gibi
tanrılaştırıyorlar.
Tanrılaştırıyorlar. Evet. Türkiye'deki Alevilikte bu yok. Fransızlar tabii o bölgede bir Alevi devleti kurmuşlar bir dönem. Suriye'de kalınca mandalık sisteminde. Onlar da bundan ilham alıyorlar ve Alevilik temelinde bütün Alevileri aynı olduğunu varsayıp bir Alevi siyaseti geliştiriyorlar. Kolektif bir Alevi tahayyülü üretmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir Aleviler homojen değil. Yani Rafiziler var, Kızılbaşlar var, Kürt Aleviler var, Türkmen Aleviler var. Farklı farklı.
Hatta şehirlerde bile muhtemelen farklı uygulamalar vardı değil mi hocam? Tunceli
tabii,
Aleviliği,
yani bizim,
Çorum'da,
bunlar
Maraş'ta,
yeni Alevilik
Sivas'ta.
40-50 yıllık bir kavramlaştırmadır yani. Bu bütün bunları aynı heybeye koyup tanımlama
yani
çabalarıdır.
Tabii çok sözlü kültürle aktarılan bir meşrep. Çok böyle yazılı metinler de yok.
Yeni yeni metinleşiyor. Yeni yazılı kültüre geçiliyor. Tabii bu şeyde menkıbeler çok fazla. Hacı Bektaş Veli'nin diyelim menkıbeleri var. Menkıbeler dediğimiz şey de hem gerçekler var hem gerçeklerin kurgulanarak mübalağa sanatıyla ifade edilmesidir.
Tüm menkıbeler
dolayısıyla
olduğu gibi.
Menkıbelerin böyle bir yönü var. Onlar böyle inanç esaslarını temelde oluşturamazlar. Sonuçta burada tabii kılıç artığı derken yani kılıç artığı bu Osmanlı'nın son yüzyılında Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları geriye kalan askerler için kullanılan bir ifade.
Bu da son döneme ait bir kavramsallaştırmadır hocam muhtemelen.
Ben mesela çok Güneydoğu Anadolu'da yaşadım. Elazığ'lıyım. Duymadım mesela halk arasında böyle bir şey. Kılıç artığı bunlar daha çok işte kendi egemen siyasetlerine muhalif gördükleri unsurlar için kullanıyorlar.
Evet.
Yani biliyorsunuz o Alevilikte bunun içinde
aslında,
var.
Aslında biraz böyle katliamdan sağ kalanlar. Aslında hocam Ermeniler için kullanılmış.
Evet. Ermeniler yani, için sonra Aleviler için kullanıyorlar dersim. Daha sonra bunu geliştirip Kürtler için kullananlar var.
Evet.
Aşırılaştıranlar o hale de getiriyorlar. Evet yani hoş bir ifade değil aslında.
Ben bir de şeyi son olarak bir sormak isterim hocam size. Biz bu Mine Kırık Kanat'ın bu söylemini, bu dilini işte biz orta yaş olanlar 90'lı yıllardan biliyoruz. Hani
aşinayız biz buna.
Aşinayız yani bu dile.
Evet.
Yani bir ara mass medya, bu merkez medyadaki
gazetesi, Milliyet Gazetesi bunlar hep öyleydi.
Yani hiç unutmadık onları da yani. Sonradan liberal oldular ama yani Mehmet Ali Birandı'ndan Ertuğrul Özkök'üne, Emin Çolaşan'la, Bekir Coşkun'la,
Fikret Bilas'ı,
Murat Yetkin'i konuşalım hocam bir bunları.
Yani Fatih Çekirge şimdi öyle değil ama o zaman onlar iyi biliyorum.
Tabii,
yani
tabii.
Erdoğan kazandığı zaman meçhul şahıs bilmem ne gibi ifadeler kullanıyorlar.
30-35 yıldır bu Türk basın tarihini takip eden, okuyan biri olarak ben bu dille çok aşinayım. Bu bir kuluçka dil mi hocam? Yani mine kırık kanat. Evet, şimdi biraz bunlar çok rigid medyada işte bir takım...
ana medyada değiller.
Ana medyada artık değiller ama bu dil kuluçkaya yatan bir dil mi? Yani yarın bir gün siyaseten başka türlü muhafazakarların iktidarda olmadığı bir zamanda bu dil tekrar hortlar mı? Yani yayılır mı?
Evet, tekrar aynı güce erişebileceğine inanmıyorum ben.
Sönümlendi mi?
Yani tümüyle bittiğini söylemek zor açıkçası. Evet. Bunlar yine mesela T24'te, ondan sonra Sözcü'de, ondan sonra Halk Nefes'te, TV'de. Halk TV'de bu çevrelerde yer alıyorlar ve etkili bir biçimde varlıklarını sürdürüyorlar.
Evet.
Dolayısıyla yeniden bu işte merkez medyaya döndükleri zaman ondan çok vazgeçebileceklerini düşünmüyorum.
Evet.
Ama Türkiye bir yönüyle ciddi değişimler yaşadı. Yani bugün artık Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, efendim CNN Türk, diğer ana medyayı oluşturan gazeteler ve televizyonlar, sosyal medya var artık. Eskisi gibi eski şeye döneceğini ben pek tahmin etmiyorum. Ama tümüyle de mümkün değildir demiyorum. Yani bu aslında bir yönüyle hak ve batıl savaşının medyadaki tezahürleri. Dolayısıyla bu hak ve batıl savaşı yeryüzü oldukça devam edecek. Türkiye'de hak tamamen egemen hale geldiğini söylemek zor henüz. Dolayısıyla dinle ilgili devletin politikaları eskisi gibi değil. Devletle yakından ilişkili olan merkez, medya vesaire, bunların da politikaları öyle değil. Fakat bu aydınlar grubu, batıcı olan, batılı olmayı medenilik olarak gören ve kendi coğrafyasındaki kültürü, İslam olsun, Türk olsun fark etmiyor. İslam ve Türk edebiyatta okuduğun zaman, diyelim şiirde okuduğun zaman, tasavvufta okuduğun zaman bunlar çok etkileşim içinde olan, ama bunlar daha çok, bunların Türklüğü de çok seküler bir Türklük. Dini dışlayan bir Türklük anlayışı var bunlarda. Çünkü onunla batıcılığa daha kolay geçiş yapıyorlar. Ve daha kolay kendilerini reddedebiliyorlar veya toplumu oradan bambaşka yere taşıyabiliyorlar. Ama bu ihtimal bir biçimde de az çok var tabii ki. Bunu da düşünmek lazım. O nedenle daha aktif medya, efendim sosyal medya, klasik medya, sinema, bu alanlarda
içerik
özgün
lazım.
Olmak,
özgün. Evet.
Üretken olmak, entelektüel ve aydın kimliği derinleştirmek
çok
önemli.
Bu tür bir söyleme, zihniyete maruz kalacakları da bu manada yetiştirmek hocam. Yani
evet,
bu tür bir söylemin, nefret söyleminin
evet,
ne kadar itici bir nefret söylemi olduğunu da anlatacak içerikler üretmek
tabii
lazım.
Tabii, yani bu içeriklerle bizim sadece kendi kesimimize, muhafazakar kesime, İslami kesime değil, bizim diğer insanlara da dokunmamız lazım. Yani adam namaz kılmayabilir ama adam der ki ya bu İslam hak dinidir, biz yaşamıyoruz ama bu insanlar doğru yapıyor desinler. Hı hı. Yaptıkları işler doğru desinler, konuştukları doğru desinler. Yani herkes olmaz böyle %100. Ama en azından bu toplumun diyelim %80'ini böyle düşünmesi çok önemli yani.
Evet.
%80'ini evet, bu İslam'a düşman olmaması, İslamofobik olmaması. Gerçi %80'in öyle olmadığını düşünüyorum ben. Fakat gençlikte ciddi bir sekülerleşme var. Ciddi evet, bir kayma var. Bunun üzerinde durmak, bunun üzerinde bu mecrada yeni muhtevalar, yeni söylemler, yeni görüşler, yeni filmler, yeni müzikler üretmek gerekiyor.
Doğru.
Yani.
Bu konuyu ayrıca bir konuşuruz hocam biz. Bu söylediklerinizden 3-4 konu çıktı. Onu değerlendiririz. Evet. Değerli dostlar, şimdi 40 ambara kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Türklerin, yani Osmanlı sayesinde işte Araplaşması, böyle bir kavram üretildi son günlerde bir profesörün söyleminden, ki sonradan bu sözlerinden avdet ettiğini öğrendik ama Bu Araplaşmak, Türkleşmek nedir? İslamlaşmakla Araplaşmak evet. denk şeyler midir?
Evet.
Bu bazen böyle bir gündeme geliyor, konuşuluyor. Biz de bunu vesile ederek hocam isterseniz bu konuyu bir evet. masaya yatıralım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından bu bahsettiğim meseleyi konuşacağız efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Bendeniz Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde bir gazetecinin Alevileri hedef alan bir sosyal medya paylaşımı üzerinden hem Türk aydınının, o firari aydının, mumya aydınının
evet.
durumunu bir konuşmuş olduk hocam. Mine evet. Kırıkkanat üzerinden. Hem de dindar Müslümanlara, muhafazakarlara defaatle evet. yaptığı hakaretlerin, nefret evet. söyleminin nasıl hani
bir bilinç
bir bilinçle dayandı. Yapıldığını ve bu konuda da hiçbir özür dilemediğini de evet. gördük. Ya bu zihniyet nasıl bir zihniyet?
Pervasızlık.
Biraz bu pervasızlığı anlamaya çalıştık. Şimdi de hocam geçtiğimiz haftaydı galiba. İsimleri verelim hocam. Sonradan
verelim
bence şey
mi?
Oldu.
Tamam.
Geri bir beyanı tamam. da var. Fatih Altaylı'nın bir evet. Video yayınında Profesör Doktor Ahmet Taşağıl, Yeditepe Üniversitesi'nde tarih bölümünde Profesör Ahmet Taşağıl. Ben izledim o programı. Evet. Fatih Altaylı orada kışkırtıcı bir soru soruyor.
Hmm,
yani evet. Ben biliyorum ki Fatih Altaylı'yı da yıllarca tanıyoruz, okuyoruz. O 90'lı yıllardaki evet. yazılarını da biliyoruz hocam. Zaman zaman böyle bir liberalliğe soyunsa da zihniyetinin evet. altında ne olduğunu biliyoruz. İşte şöyle bir soru sordu. Ya dedi hani Türkler dedi Osmanlı sayesinde Araplaştı dedi filan. Yani böyle bir soru sordu yani.
Evet.
Tabii oradaki Araplaşma aslında İslamlaşma ben biliyorum. Ya evet. Araplaşmayı kaldırıp bu tür sorularda İslamlaşmayı koymak gerekiyor. Tabii soru soranın niyetini de soru soranı da tanırsanız onu koyuyorsunuz.
Arap alfabesini kullanması, tabii. medreselerin açılması.
Açılması. Yani bunlar yani. Konuşulduğu an biliyorsunuz ki orada aslında İslam konuşuluyor. Tabii. Araplar falan konuşulmuyor.
Evet.
Bu profesör de tabii dedi ki evet dedi ya bu dedi bu süreci dedi kendisi de bir Arap olan Ebu Suud Efendi işte başlattı. İşte bu Yavuz Kanunu Sultan Süleyman zamanında bu iş biraz ayyuka çıktı. Ebu Suud Efendi paylaştı. Ya Ebu Suud Efendi biz sonradan öğrendik ki Çorumluymuş hocam.
Arap değil yani Çorumlu.
Arap değilmiş.
Evet.
Sonrasında da tabii şey...
Yavuz Sultan Selim'in yorumlaması da problemli.
Evet.
Orada Yavuz Sultan Selim güya...
Diyor ki Mısır'ı fethetti. Getirir. Mısır'ı evet. aldı. Hilafeti getirdi. Hatta diyor... Oradaki Memlükler bile diyor Araplaşmamıştı diyor.
Evet.
Yani böyle çok
garip bir şey var.
Bir garipti.
Var.
Tabii bir tarih profesörüne, bir akademisyenine çok evet. kimse yakıştıramadı. Sonradan hocam şöyle sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmış Profesör Ahmet Taşağıl. Diyor ki hiçbir zaman Osmanlı düşmanı olmadım. Bana göre Osmanlı Türktür. Uzman olmadığım konuda konuşmam doğru değil. Yanlış hatırladığım bir konuda fikir beyan etmişim. Konu uzmanları en iyi değerlendirmeyi yaparlar konu uzmanları diye düşünüyorum. Bilginize diye de böyle bir açıklama yapmış. Fakat ben burada hocam aslında Fatih Altaylı'nın zihniyetinden soruyorum.
Ya evet.
Yani bu hep zaman zaman hep böyle konuşuluyor. Yani Kur'an'ın Arapça olması sanki Arap olmayan Müslüman milletlerin böyle Araplaşacağı anlamına mı geliyor? İnsanların evet. dinlerini daha iyi öğrenmek için Arapça öğrenmemiz ya da o Arapçayı öğrenmek için Arapların olduğu ülkelere gidip orada tedrisata katılması, Türkiye'deki öğrencilerin filan.
Evet.
Böyle bir Araplaşma şeyi var bizde ama evet. ben soru soranların, konuşanların niyetlerine göre hep oraya İslamlaşmayı koyuyorum. Ya bu gerçekten evet. içeriden bir konuşma mı yoksa aslında o Araplaşmayı İslamlaşma olarak görenlerin kötü niyeti mi diye de sormadan edemiyorum.
Evet.
Bu soruyla başlayayım hocam. Burada Araplaşmaktan kastedilen İslamlaşmak mıdır? Biz aslında bu İslamlaşmaya düşman bir zihniyetle mi karşı karşıyayız?
Hakikaten öyle. Mesela işte Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter diyor adam.
Evet.
Burada da Kabe'yi Arap'ın olsun. Kabe'yi Arap olarak kurguluyor.
Evet.
Abi, Kabe Allah'ın evi, Beytullah. Evet. Bu nedenle İslam'ı kabul eden dünyada, işte Malezya'dan tutun da efendim Fas'a kadar, değil mi?
Evet.
Birçok farklı milletten, coğrafyadan insanlar gidiyor. Dolayısıyla Kabe Arapların değil, Kabe bütün Müslümanlarındır. Aynı şey mesela Türkiye'de, diyelim ki alfabeye bizim büyüklerimiz ne der? De Kur'an alfabesi,
evet,
derler.
Evet, eskimez yazı.
Evet, eskimez yazı. Şimdi bunu tamam, alfabe Arap alfabesi ama bizim insanlarımız onu Arap görmüyor. Kur'an alfabesi diye görüyor. Onu İslamlaştırıyor bir yönüyle yeniden.
Hatta Kur'an hocam şey aldırıyor. Diyorlar, hep anlatılır ya, evet. O Anadolu'daki yaşlılar hacca, evet, gidince, aa burada da ezan Türkçe okunuyormuş.
Evet.
Değil mi yani?
Tabii içselleştirme var.
İçselleştirmiş, evet.
Şimdi Osmanlı oğulları tabii hakikaten büyük bir hükümdarlık, büyük bir devlet, bir cihan devleti kurmuşlar. Sadece devlet değil, Müslüman toplumu da birleştiren çok büyük bir toplumsal düzen ortaya koymuşlar. O nedenle çok farklı Müslüman unsurları, Müslüman milletleri bir arada tutmuşlar. Sadece bunu da değil, ayrıca Hristiyanlar, Yahudiler, onları da bir arada tutmuşlar. O nedenle onların yaptığı, uyguladığı siyasetler bir Araplaştırma olsaydı mesela, burada birçok diğer millet karşı çıkardı.
Evet.
Rumlar yaşıyordu, Ermeniler yaşıyordu, değil mi?
Evet.
Arnavutlar,
evet,
yaşıyordu. Balkanları düşünün, Kuzey Afrika'da, daha hadi Kuzey Afrika diyelim, Araplardan oluşuyor. Türkler buna çok tepki gösterirlerdi. Mesela Divan-ı Lugat-ı Türk Arapça yazılmış. Bakın Divan-ı Lugat-ı Türk ya, çok önemli bir...
Yabancılara Türkçe öğretme kitabı.
Evet. Yani hem o,
evet,
hem de Türklerin toplum olarak üretim ilişkilerinden, adetlerinden, evliliklerinden, inançlarından bahseden muazzam bir kitap.
Evet.
Mesela.
Evet. Bir de hocam şey de çok ilginç değil
dolayısıyla
mi?
Orada
mezhep, şimdi mezhep ağırlıklar.
Kaşgarlı Mahmut, evet, bunu yapmakla Araplaştı mı? Hayır, tam tersine. Hatta bazıları diyor ki Ahmet Caferoğlu, ya diyor niye Türkçe yazmadı, Arapça yazdı? Çünkü Arap Türkçe yazsaydı sadece Türklere hitap edecekti.
Tabii, yabancılara öğretmek için yazılmış.
Ama Arapça yazınca o zaman hilafet de Arap,
evet,
ve ona gönderiyor şeye, Bağdat'ta. Dolayısıyla bütün İslam dünyasına hitap,
evet,
ediyor. Türklerin kültürünü, toplumsal yapısını bütün İslam ümmetine tanıtmış,
tanıtıyor,
oluyor.
Tabii.
Yaymış oluyor.
Tabii.
Böyle bir tarafı var.
Doğru.
O nedenle bu Osmanlı'nın İslamlaşmasını, Anadolu'nun İslamlaşmasını Araplaşma olarak görmek çok yanlış ve Cumhuriyet döneminin reddi mirasçı anlayışından kaynaklanıyor.
Evet.
Doğrudan İslam'ı reddediyoruz demiyorlar. Biz Araplaşmayı reddediyoruz. Biz efendim getirdikleri Latin alfabesi, değil mi?
Evet.
Arap alfabesini kaldırıp Latin alfabesi bizim neyimiz olur? Latinler bizim neyimiz olur? Romalılar bizim neyimiz olur? Mesela biz hani Roma bölgesine gelmişiz, Rum denmiş. Biz onları yönetmişiz yüzyıllarca. Kalkıp sonra onların alfabesini almışız. Bu tuhaf bir şey aslında. Asırlarca
yani sanki Orhun kitabelerindeki alfabeyi
getirdi.
Değil. Yani.
Ona bir de kalkıp Türk alfabesi deniyor. Türk alfabesiyle alakası yok bunun. O nedenle yani burada ciddi bir sapma var. Bir de bir tarihçi, tarih profesörü, ben bir sosyoloğum mesela. Bir sosyolog olarak bu toplumu tanımak için Osmanlı nasıl kuruldu? Siyasal düzeni neydi? Hangi kültür yapıları vardı? Bunlarla ilgili okumalar yaptım ben. Bir tarihçi bunları bilmez mi? Tanımaz mı yani? Şimdi
hocam Ahmet, Kemal Tahir'in Devlet Anası'nı okusa böyle konuşmaz.
Taşağalın su özelliği var. Son dönemlerde, evet, İslam öncesi Türklerin tarihini çok araştırıp onu çok üretiyor.
He.
Çok canlandırıyor.
Evet, evet.
Ve bunu da Çin kaynakları üzerinden yapıyor.
Evet.
Bu bir siyasete tekabül ediyor. Türkleri İslam öncesi dönemini canlandırmak, üretmek, ortaya koymak.
Daha püriten hale getirmek. Yani
bunu daha önce kim yaptı?
Türk Tarih Kurumu ilk kurulduğunda Kemalistler
yaptı
hocam.
Türkler, Müslüman Türkler kendilerini daha çok neye
attı? Ziya Gökalp yaptı hocam.
Tabii Ziya Gökalp
Türk medeniyeti tarihinde. Evet. Amaç neydi?
Evet.
İslam'dan yalıtıp öncekine bir öykünmeydi.
Aynen öyle. Osmanlı'yı, Selçukları devreden çıkar, Gazneliler, Karamanlılar, ya çok büyük medeniyetler koymuşlar.
Yani o bypass edecekler.
Onu bypass ediyor.
Ne kalacak hocam geriye? Belki Şamanizm kalacak.
Evet. Yani Taşağan'ın böyle bir misyonu var.
Ya da bir gök tanrı inancı kalacak. Başka ne kalacak elimizde yani?
Görüyorsun yeniden şamanizm, gök tanrı, evet. Şu bu çok gündeme geliyor.
Bir de hocam şu dikkatimi çekiyor benim. Hani Türkler Araplaşma diyor ya Osmanlı.
Evet.
Hocam mesela Hanbeli mezhebinin dünyada yoğunlukta olduğu yerlere bakalım. Suudi Arabistan, Katar, işte Birleşik Körfez.
Çok güzel.
Mesela Şafii mezhebi Mısır, Yemen, işte Arap Yarımadası'nın bazı kesimlerinde, Malikiler işte Kuzey Afrika'da o marif
çok
ülkelerinde. Doğru. Ya biz mesela Hanefiyiz.
Hanefiyiz çoğunlukla.
Yani Arapların
çok
fıkhi mezheplerine Osmanlı o zaman derdi ki Şafii olacağız biz bundan sonra diyebilirdi yani.
Diyebilirdi.
Hanbeli olacağız
çok
diyebilirdi
doğru.
Yani.
Evet. Hanefilik
dolayısıyla böyle bizim o tabii burada bir tehlike de şu hocam. Bir arada böyle bir Türk Müslümanlığı tabiri de ortaya çıkarıldı biliyorsunuz.
Evet.
Yani hani işte İmam
önce
Bahadır
28
Ulu'de.
Şubat'ta bu ileri sürüldü. Şimdi de biraz var. Evet.
O da biraz aynı orada değil. Da hem bir takım ilahiyatçıların görüşleri vardı. Bir taraftan da işte bu Türkmen Aleviliği, Anadolu'daki Aleviliği de bir yüceltme meselesi
tabii,
vardı.
Tabii. Onlar.
Yani bizim ecdadımız çok güzel orta bir yol aslında takip etmiş. Hem
kesinlikle.
Bu dine hizmet etmiş. Evet,
evet.
Bir taraftan işte medreseler şey de söyleniyor hocam. Yani o medreselerdeki müfredatın tamamen
Araplara ait olduğunu.
Araplara ait olduğunu ya da
İslami geldiğini.
İlimler üzerine kurulu olduğunu. Oradaki işte adına müspet ilimler, pozitif ilimler denilen işte o dönemin geometri, matematik, cebir gibi ilimlerinin, astronomi gibi ilimlerinin oradan alındığı, kaldırıldığı, lağvedildiğine dair de bir şey var. Bu
bunlar,
da çok genelleme.
O da bir kurgu çünkü evet yani Semerkant'ta ciddi anlamda bir işte astronomi, matematik, Timur zamanında önemli bilimler var. Ama orayla Türkiye etkileşim içinde. Mesela Fatih Sultan Mehmet oradan
Ali Kuşçu'yu getiriyor.
Ondan sonra diyelim tasavvuf üzerinde Ubeydullah Ahrar'la gidip yanında kalan, öğrencisi olan, tedrisatını tamamlayan Abdullah İlahi var.
Evet.
15. yüzyılda bakın İstanbul'da.
Evet.
Nakşilik ta o zamandan gelen bir şey yani. Sadece Halidilik'le gelen bir şey değil. Dolayısıyla bizim o bölgeyle etkileşimimiz var. Bir de şunu unutmayalım. Nizamiye medreseleri Nizamül Mülk tarafından dizayn ediliyor, tasarlanıyor. Nizamül Mülk de Selçukluların
baş veziridir.
Yani orada da Türkler var.
Evet.
Dolayısıyla Türkler orada yok diyebilir misin yani? Bu Nizamül Mülk'ü Nizamiye medreselerini Arapların tümüyle kurduğunu söyleyebilir misin? Yanlış yani.
Evet.
Bağdat Arap şehri ama aynı zamanda orada işte Farabi gidip okuyor. Diğer bir sürü İslam alimleri Horasan'la orası arasında çok büyük bir etkileşim var. Dolayısıyla bu kurgular çok tek yanlı, çok ideolojik kurgular ve seküler milliyetçiler, seküler Türkçüler özellikle bu kurguyu yapmaya çalışıyorlar.
Bu yani bu üretimin altındaki niyet ya da bunu Türkiye'de hangi kesimler sahipleniyor? Buna biraz temas eder misiniz?
Yani bu daha çok
seküler milliyetçilik
seküler milliyetçiler bunu yapıyorlar, seküler Türkçüler bunu yapıyorlar.
Bu kavram da yeni değil mi hocam?
Yeni evet.
Yani eskiden ben şunu hatırlıyorum. Yani Atatürk milliyetçiliği denirdi. Biraz
İşte anayasada Atatürk milliyetçiliği
Atatürk
kullanılıyor.
Milliyetçiliği kavramı. Yani o başka bir milliyetçilik bahsediyor. Bir de işte Türk-İslam sentezi üzerinden işte Türkiye'de ülkücü olarak adlandırılan
bir çizgi
bir
vardı.
Çizgi vardı.
Arvasini.
Ama bu gerçekten özellikle Zafer Partisi galiba kurulduktan sonra bu seküler milliyetçilik sanki biraz yükseldi hocam.
Tabii yani Zafer Partisi, İyi Parti,
Ümit Özdağ'ın söylemleri.
Ümit Özdağ'ın söylemleri gençler arasında belli bir etkisi var. Ve onlar Türklüğü tamamıyla köküne giderek, İslam öncesi oradan
saf Türklük
keşfederek, saf Türklükle, saf mekanlarla, saf zamanlarla yeniden var olacağını
düşünüyorlar. Bu da hocam,
düşünüyorlar.
Bu saflığı aramada bir ayrı bir yani, mesele yani. Ya yani insanoğlunun bir tarihi serüveni var, müktesebatı var, üst üste koyarak gelişiyor. Yani geçmişe evet. dönmek, hani bizim sosyolojide var ya hocam.
Tabii, dönemezsiniz de yani.
Arketiplere dönmek,
evet.
İlkel kavimlere evet. dönmek. Yani orada tamam bir saflık var da, orada cahillik de var, cehalet de var.
Tabii ki. Tabii.
Yani
şimdi,
insanlığın geri kalmışlığı da var.
Tabii. Yani mesela Oğuzların göç etmesi, Bozkırlarda yaşaması, ondan sonra aşama aşama göçebelikten yerleşik hayata geçmesi, ondan sonra şehirler kurması. Ama öte yandan Karahanlılar bakıyorsun çok erken dönemde.
Şehirliler
çok tabii. erken dönemde ciddi anlamda sanatsal faaliyetleri evet. var. Meslekleri var. Yusuf şey de zaten Divan-ı Lugat Türk'ü yazan da o bölgeden birisi bakıyorsunuz. Yusuf Has Hacip yine
evet.
Kutadgu Bilig'i oradan evet. yazmış. Dolayısıyla ta o dönemdeki Oğuzları alırsak ve Oğuzlar Osmanlılar da Oğuz soyundan geliyor.
Kayı boyundan.
Bu doğru bir şey olmaz. Daha sonra işte Oğuzlar yerleşiyor. Ondan sonra şehirleşiyorlar. Ondan sonra sanat, kültür gelişiyor.
Yani siyasal Orta Asya steplerine dönsek bulacağımız evet. birazcık...
Oğuzlar üzerinden gidersek bulacağımız çok fazla bir şey yok yani yok. Orada. Savaşçı, bozkırlarda hep hareket halinde olan bir toplulukla karşılaşıyoruz. Evet. Ama Türklerin Karahanlılar olan kısmı daha şey, kültürel düzey
değil
daha
hocam?
Yüksek.
Daha yerleşik hayat, kurulmuş. Daha
tabii.
bir medeniyet var,
tabii.
medenilik var.
Evet. Aynen öyle yani. Evet.
Ama
bu Yavuz Selim meselesine de değinmek lazım. Yavuz Selim'e haksızlık yapılıyor.
Evet.
Bir defa Yavuz Selim aslında İslam siyasi teorisinde devrim niteliğinde bir adım atıyor. O da şimdiye kadar hilafet Araplara aittir diye genel bir kabul var. Hatta Memluklular da onu kabul ediyor.
Evet.
Fakat Yavuz Selim bunu
Kureyş'e ait.
Yani evet. Kureyş'e aittir. Yavuz Selim bunu değiştiriyor. İlk defa tarihte hilafet Türklere taşınıyor. Türklerin hilafetliği başlıyor yani.
Ve hocam
ne
o bizim
diyelim, 1924'te kadar da evet. Türklerin hilafeti var.
Hilafeti
yani.
Var ve bu, ona da sembolik bir anlam değil. Gerçekten bir hizmet adına işte İlahi Kelimetullah denilen.
Tabii.
Büyük bir misyon yüklüyorlar.
Kesinlikle. O
ve
yani.
Şu da var. İslam dünyasını da o
savunmaya çalışıyorlar
ve o karizmanın etrafında da
yapıyorlar.
Topluyorlar. Bekçiliğini tabii. yapıyorlar.
Yani kuru emperyalizme sembolik... karşı koruyorlar. Bekçiliğini yapıyorlar.
Evet. Ya kuru sembolik bir anlamı
değil.
Yok yani hilafetin.
Tabii.
Osmanlı üzerinde onu hakkıyla savunuyor.
Tabii. Aynen
hakkıyla
öyle.
Hakkıyla taşıyor yani.
Yani Yavuz Selim en geniş İslam dünyasını birleştiren bir lider olarak evet. ortaya çıkıyor.
Evet.
Birleştiriyor. Bağdat'ı yeniden alıyor. Fars tehdidine karşı Osmanlı'yı kendi içinde birleştiriyor.
Safevilere karşı birleştiriyor.
Ondan sonra dolayısıyla o İslam dünyasına farklı yerlerden müdahalelerin yapılmasını engelliyor. Bir yani devlet olmak o tebaayı korumak demektir.
Hocam,
güvenliğini
yani,
korumak demektir.
O
bekçiliğini yapmak
o
demektir.
O sıfatla
evet.
şimdi o işte Araplaşma her neyse ya yani o gerçekleşmemiş.
Evet.
Yani
evet.
düşünebiliyor musunuz? Yani onların yani kökü orada olan
evet.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hulefai Raşidine dayanan bir müesseseyi üzerinize alıyorsunuz. Ona rağmen orijinal bir hizmet
evet.
gerçekleştiriyorsunuz.
Ve Türkler ilk Abbasiler döneminde aşağı iniyorlar, sarayda görev yapıyorlar.
Evet.
Askeri komutanlıklar, ondan sonra emirlik, bu askeri komutanlıkta Urartular gibi böyle bir sürü emirlikler
evet,
kuruyorlar.
Sonradan da ilk Türk İslam Devletleri
evet,
kuruluyor.
Kuruluyor. Dolayısıyla oradan da Türklerin İslam şeyi önemli bakın yani. O askeri
hizmeti.
Rolleri, üstlenmeleri, başarıları
tabii.
da bulunmaları.
Doğru.
Ondan sonra şeyde mesela diyelim Selçuklar Farsça kullandı. Bu Selçukların Farslaştığını mı anlatır mesela? Değil
Alakası
mi yani?
Yok.
O nedenle bunlar evet. tamamen Cumhuriyet döneminin özellikle ilk dönem resmi ideolojinin, seküler milliyetçiliği.
Hocam bir de bu aydınlar, bunları iddia edenlerin hepsi Fransız, İngiliz okullarından mezun. Bunlar şimdi Fransız, evet. İngiliz mi? Belki Fransız, İngiliz zihniyeti taşıyorlar yani.
Tabii zihniyetini taşıyorlar. Adı Türk'tür, adı, evet, Müslümandır.
Evet.
Ama bakış açısı, yaklaşımı Müslümanca değil yani açıkçası. Evet. Müslümanca bir Türk gibi bakmıyorlar. Müslüman bir Türk gibi yaklaşmıyorlar aslında.
Hocam çok teşekkür, evet, ederim.
Sağ olun.
Değerli benim dostlar, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.